9. ayrımın başı. Yaramaz arılar. Arazimizin en üst sol köşesi bizim bahçemiz ile arkasındaki kulübe bahçelerin sınırında Rus kara kafes otları vardır. Kendine saygısı olan hiçbir sebze bahçesi ufak bir kara kafes ekili alanı olmadan yapılmamalıdır derim ben. İster Rus, ister yerli, ister melez olsun. Toprağı zenginleştiren, rabın domateslerine gübre olan, sağaltıcı merhemlerin ana malzemesi olan ve pek çok yaban arısı ve başka böceğe polen ve nektar kaynağı olan bu bitki bizim olmazsa olmaz bitkiler listemizin tepesinde yer alır. Toprak zenginleştirici olarak kara kafes otu, yüksek oranda potasyum, kalya taşı ve azot içererek çoğu organik gübreden hatta dışkı gübre, kompost ve sıvı besleyici konsantrasyonlarından daha iyi performans gösterir. Aslına bakarsanız bu bitki organik çiftçiler için öyle faydalıdır ki, organik bahçeciliğin babası artık organik bahçe olarak bilinen Henry Doubleday Araştırma Derneği'nin kurucusu Lawrence Hills, 1950'de derneğe Rus kara kafesini Britanya'ya tanıştırmakla maruf 19. yüzyıl Quaker çiftçisinin adını vermiştir. Maruf diyorum ama birazcık daha araştırma yaparsanız bu bitkinin Çariçe 2. Katerina'nın baş bahçıvanı olan Joseph Bush tarafından bir önceki yüzyılın sonunda İngiltere'ye getirildiğini öğrenebilirsiniz. Bush Rus kara kafesinin büyük bir hayranıydı. Onu St. Petersburg Sarayı'nın bahçelerine süs bitkisi olarak ekerdi ama sağaltıcı özelliklerinden dolayı ona aşık olmuş ve köklerini memleketine göndermişti. Görünüşe göre ilk denemelerinde Henry Doubleday'in kullandığı kara kafes kökleri de St. Petersburg Sarayı'nın bahçelerinden alınmıştı. Kimin sayesinde olursa olsun Rus kara kafes bitkisini bizimle tanıştıran ve onu meşhur eden Joseph Bush, Henry Doubleday ve Lawrence Hills'i selamlıyorum. Seramızın arkasında kara kafes bahçemizin hemen altında tam olarak kapanan kapağı ile büyük mavi bir fıçı var. Rab burada kara kafes çayı yapar. Kara kafes çayı çok güzel ve besleyici geliyor kulağa ve gerçekten de öyle. Ama insanlar için değil, bitkiler için. Bu şahane demlemeyi yapmanın birkaç farklı yolu mevcut. Doğru oranda yaparak ve suyu ölçüp bir tarifi takip ederek yapabilir ya da Rab ve benim gibi arada sırada kara kafesi doğrayıp yaprakları büyük mavi bir fıçıya atabilir ve fıçıyı suyla doldurabilirsiniz. Bizim gibi siz de eldiven takın çünkü saplar elinize batabilir ve cildinizi rahatsız edebilir. Sonra biz bu karışımı 3-4 hafta demlemeye bırakırız. Artık domateslerimizin köklerini besleyecek sıvı gıdamız vardır. Bu gıdayı büyük bir kapta yaptığımız için elimizdeki sıvı yeterince seyrek oluyor. O yüzden doğrudan kullanabiliyoruz. Ancak eğer daha fazla yaprak ve daha az su kullanırsanız yapraklar çürüdükten sonra yoğun ve siyah bir sıvı elde edersiniz. Bunu bitki köklerine dökmeden önce seyreltmeniz gerekir. Diğer türlü çok yoğun olur ve zararı yararından çok olur. Tam olarak kapanan bir kapak çok önemli. Çünkü yapraklar çürümeye başladığında kara kafes çayı korkunç kokar. Kara kafesinizle sıvı besin yapmak için zamanınız, yeriniz ya da niyetiniz yoksa kestiğiniz yaprakları bitkilerinizin dibine yayabilir ve kompost aktifleştirici olarak kompostunuza koyabilirsiniz. Kara kafes sağaltıcı bir ot olarak 2000 yıldan uzun bir süredir yetiştirilir. Botanik adı Symptum, Yunanca'da birlikte büyümek anlamına gelen Sipto kelimesinden gelir. İngilizce adı Confri ise Latince'de bir araya getirmek ya da iyileştirmek anlamındaki Confimer kelimesinden gelmektedir. Hem Romalılar hem de Yunanlılar bu bitkiye büyük önem verirler. Kanamayı durdurmak, yaraları sağaltmak ya da kırık kemikleri iyileştirmek için kullanırlardı. İngilizce'de knit bone ya da bruisewort olarak bilinmesi de bu yüzdendir. Bitkiler için besleyici sağlayan ve insan yaralarını sağaltan bir bitki olmanın yanı sıra kara kafes otu ayrıca pek çok böcek için şahane bir nektar ve polen kaynağıdır. AgriLand projesi tarafından gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık Böcek Tozlayıcılar Girişimi tarafından fonlanan bir araştırmaya göre çiçek başına günlük şeker tüketimi açısından en fazla nektar sağlayan 10 bitkiden biridir. Neyse ki hem tozlayıcılar hem de bahçıvanlar için bu bitkiyi keserek çiçeklenme dönemini uzatabilirsiniz. Centaura ve Nepeta gibi ilk çiçeklenmeyi kestikten sonra ikinci çiçeklenme gösteren başka bitkiler de vardır ama Kara kafes otunu en az 3 ya da 4 defa kesebilirsiniz ve Mayıs başından ilk sonbahar donuna kadar çiçeklenmeyi sürdürebilir. Eğer bu bitki hoşunuza gittiyse ama bahçenizde 1 metrelik Rus kara kafesleri için ayıracak bir yeriniz yoksa cüce varyetelerinden birini yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Cüce kara kafes büyük varyetelere göre daha erken çiçeklenir ve bu da geç bahar arıları için harikadır. Diğer otu çiçeklenme sezonu sona erdiğinde tüylü ayaklı çiçek arısının cüce kara kafesten beslenmeye başladığını fark etmiştim. Varyetesi ne olursa olsun bu bitkinin çiçekleri küçük tüp şeklindeki çanları hatırlatır. Çok uçlu sapların ucundan bir küme gibi sarkarlar, tek tek ve sırayla açarlar ve kıvrık sap yavaşça açılır ve dikleşir. Yavani kara kafes çiçekleri genelde kremsi, sarı beyaz ya da pembemsi mor olurlar. Ama bu tür çapraz döllenir ve arazimizdeki Rus kara kafesi farklı tonlarda pembe, mavi, mor ve kırmızı çiçekler açar. Mayıs ortası sonu gibi çiçekleri açınca bu bitkiyi ilk ziyaret eden arılar, tüylü ayaklı çiçek arıları, erken yaban arıları ve toprak yaban arılarıydı. Diğer türler de yakında onları takip edecek. Birkaç hafta içinde kara kafes bahçemiz arazimizde bulunan 7 yaban arısı türünün her biri bal arıları, süprüntü sinekleri ve eşek arılarının nazik vızıltıları ile yankılanacak. Bu bitkinin çektiği farklı tür tozlayıcı böceklerin sayısını ilk fark ettiğimde hem şaşırmıştım hem de aklım karışmıştı. Malvern'da yaşıyordum ve her daim arılarla kaplı bahçe yolumun sonunda cüce kara kafes yetiştiriyordum. Daha neler yaptıklarını değil, hangi arının hangi arı olduğunu anlamakla meşguldüm. Ama onları fotoğraflarken bir şeylerin farklı olduğunun ayırdına vardım. Tek bir bitki üzerinde hiç bu kadar fazla çeşit arı ziyaretçisi görmemiştim. Kara kafesin çam benzeri çiçekleri uzun ve derindir. Taç yaprakları birleşiktir. Yani çiçeğe girmek zordur. Tüylü ayaklı çiçek arısının zengin nektarı toplamak için taca, yani korolla girebileceğini anlamıştım. Çünkü uzun bir dili vardı. Aynı şekilde tarakçı yaban arıları ve bahçe yaban arıları da. Ki bu sonuncusu tamamen açıldığında 15 milimetreye kadar varabilen uzunlukta. Britanya ve İrlanda'daki tüm arılardan daha uzun bir dilli arıdır. Peki ya devasa toprak ve beyaz kuyruklu yaban arıları neden kara kafesimde sıraya girmişti? Bu iki tür de kısa dillere sahipti. Böylesi derin bir tacı olmadan bir çiçeğin içindeki nektara ulaşmaları mümkün olamazdı. O zaman burada ne yapıyorlardı? Bugün Shaftesbury'deki arazimizde farklı dil uzunluğuna sahip arıların uzun taçlı bitkilerin etrafında dolaşmasına şaşırmıyorum. Bu öğlen kara kafesimizin etrafında sayabileceğimden çok yaban arısı var. Toprak, erken, tarakçı, odun yaban arılarını görebiliyordum. Bal arıları, kırmızı duvarcı arılar ve birkaç tür de eşek arısı. Tüm böcekler içinden yalnızca tarakçı yaban arıları ve bazı erken yaban arıları bekleyeceğiniz şekilde nektara ulaşıyordu, yani çiçeğin açıklığından. Diğerleri çiçeklerin dışına konuyor, tamamen yanlış bir doğrultuda, açıklıktan uzağa ve tablaya, çiçeğin sapa bağlandığı yere doğru gidiyordu. Ama bu böcekler yollarını kaybetmemişlerdi. Nereye gittiklerini ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Hem de hiç kibar olmayan bir şekilde davranıyorlardı. Çoğu bitki ve tozlayıcıların arasında binlerce yıldır var olan mutualist ilişkiyi hiçe sayarak bu böcekler kurallarla alay ediyor. Bu şahane tedarikçinin bonkörlüğünü istismar ediyorlar ve tek bir tane polen bile vermeden şekerli nektarı en nadide sıvı hazinesini yağmalıyorlardı. Bedava öğlen yemeği diye bir şey yoktur derler ancak tarakçı yaban arıları elleri vicdanında çiçeklere kapılarından girerken diğerleri üzülerek söylemeliyim ki yasaları çiğniyorlardı. Kısacası hırsızlık yapıyorlardı. Çiçek soygunu ya da nektar çalmak, kara kafes gibi daha çok hedeflenen bazı bitkilerde sık görülen bir olaydır. Haseki küpesi çiçeklerinizde ya da hezaren yüksek otu, hanım eli, aslan ağzı ya da taze fasulyelerinizde hiç ufak delikler gördünüz mü? Bu delikler kısa dilli aç yaban arıları tarafından açılmıştır. Doğanın niyet ettiği açıklık yoluyla bu çiçeklerin sunduğu nektar hediyelerine ulaşamayan arılar, bitkinin ganimetine konmanın başka bir yolunu bulmuşlardır. Farklı tozlayıcılara hizmet etmesi için bir bahçe kurarken, evrimin farklı böceklere verdiği farklı yetilere ve dil uzunluklarına uyacak şekilde bir dizi çiçek çeşidi seçmek büyük önem taşır. Bahçelerimizi ne kadar farklı çeşit ile donatırsak donatalım, bazı yaban arıları meşru yollardan ulaşamayacakları çiçeklere zorla girme dürtülerine karşı koyamazlar. Bu hırsız arılar nektar salgılayan yapıların bulunduğu çiçek tablasındaki dokuda bir delik açarlar ve kısa dillerini doğrudan oraya uzatırlar. Nektara bu şekilde ulaşarak çiçeğin tepecik ve başlık kısımlarını pas geçerler ve tozlaşma gerçekleşmez. Taç duvarı aşıldığında sayısız böcek çeşidi, yaban arıları, bal arıları, eşek arıları ve süprüntü sinekleri hepsi beslenmek için bu yöntemi kullanabilirler. Bahçıvanlarla konuştuklarımdan anladığım kadarıyla her tür böceğin çiçeğe kendi deliklerini açarak girdiği varsayılır. Ancak çoğu fırsatçı ikinci hırsızlardır, yani yağmacılar. Birinci suçlular deliği açma suçunu işleyenler. Toprak ve beyaz kuyruklu yaban arılarıdır. İkisinin de hırsızlıktan adı çıkmıştır. 18. yüzyıl Alman doğa bilimcisi, tozlaşma ekolojisi biliminin kurucularından biri olan Christian Konrad Sprengel, bu arıları çiçeğe zulmetmek ile suçlar. Sert sözler, her Sprengel, bu arılar gerçekten yaramazlık yapıyorlar mı? Peki soydukları bu çiçekler onların yüzünden tehlikeye açık hale geliyor mu? Bitki açısından ilk bakışta bu kesinlikle bir kaybet-kaybet durumu gibi gözüküyor. Bitkinin nektar üretmesi ciddi bir enerji gerektiriyor. Hem nektar üretiminin tek amacının tozlayıcı böcekleri ödüllendirmek olduğunu da unutmayalım. Bitki bu tatlı hediyeyle hiçbir şey yapmaz. O zaman eğer nektarını hırsızlara kaptırdıysa ziyaretleri tozlaşmaya yol açabilecek meşru ziyaretçilerini nasıl ödüllendirecek bu bitki? Tozlaşma, döllenme ve tohum açmayı gerçekleştirerek meşru ziyaretçileri nasıl çekecek? Bir şekilde yapar. Çünkü diğer türlü her bir çiçeği soyulmuş bu kara kafes gibi bitkiler hayatta kalmayı sürdüremezdi. Daha derinlikli biçimde incelediğimde nektar hırsızlığının çiçekteki tozlaşma oranını arttırdığını, çünkü meşru ziyaretçilerin nektara ulaşmak için daha derine uzandıklarını ve bunun da tepeciğe dokunma ihtimalini arttırdığını öğrendim. Arıların her zaman çiçeğe meşru girişlerinden girmediğini öğrendiğimden beri başka bir çiçek soygunu cinsi de keşfettim. Buna tabla işi deniyordu. Bu yöntemde arı taç yapraklar arasına girerek nektarı çalıyordu. Bal arıları bunu çok yapıyordu. Bu tür hırsızlık taç yaprakların yapışık olmadığı zamanlar işe yarıyordu. Ancak genelde bitkinin üreme organlarını pas geçmelerine sebep oluyordu. Uzun taçları olan bazı bitkilerin neden hedef olduğunu, bazılarının ise hırsızların dikkatinden nasıl kaçtığını merak ediyorum. Bazı bitkileri kurban olmaya yatkın ya da kolay hedef olarak gösteren çiçekle ilgili bir şey mi vardı? Nektar hırsızları meşru tozlayıcıların davranışını değiştiriyor muydu? Toplayıcılık yapan arılar soyulmuş ve soyulmamış çiçekleri ayırt edebiliyor mu? Bahçemizde, arazimizde, Kuzey Dorset'in çitleri ve patikalarında ve daha da uzaklarda birincil ve ikincil hırsızları izleyerek, onların takip ettikleri izlekleri keşfetmeye çalışarak uzun ve mutlu zamanlar geçirdim. Maalesef gözlemlerim bana daha fazla soru ve pek az cevap olarak döndü. Bu şaşırtıcı değildi. Bu alanda araştırma yapan bilim insanlarından okuduklarıma göre öğrenecek daha pek çok şey vardı. Gözlemlerimin odağı soyulduklarına düzenli olarak tanıklık ettiğim bitkilerdi. Kara kafes, pembe karanfil ve rabın baklalarıyla taze fasulyeleri. Bu bitkiler birbirlerine hiç benzemiyordu. Yani kendilerini soyulmaya açık eden hiçbir tipik bitki şekli ya da yapısı yoktu. Shaftesbury'deki evimize yakın bulunan kara kafes ve pembe karanfillerin bolluğunu düşününce birincil ve ikincil hırsızları çekmekten dolayı hiçbir sorun yaşamadıklarını görüyordum. Tahminim meşru yoldan nektara ulaşmak isteyen halen yeterince böcek olduğuydu. En azından bitkilerin nektar soyguncularından aldığı zararı karşılayacak kadar çok. Ayrıca arazimizdeki Rus kara kafesini ziyaret eden soyguncuları izlerken Rab'ın söylediği gibi belki de çiçeklerden nektarı toplayan arılara çok fazla odaklanıyordum. Elbette bitkinin çiçeklerini polen toplamak için ziyaret eden arılar da vardı. Tozlaşmanın bu ziyaretler sırasında gerçekleşmesi daha olasıydı. Ayrıca söz konusu kara kafes ise bu bitki kökleri yoluyla kendini klonlayabilir ya da klonlanabilirdi. Teknik olarak bu üremek için tozlaşmaya ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Ancak klonlama uzun vadede çok sürdürülebilir bir üreme yöntemi değildir. Çünkü çapraz tozlaşmadan gelen genetik çeşitliliğin faydaları bunda yoktur. Yine de kara kafes kendini klonlayabildiği için nektar hırsızlığının bu bitkinin tozlaşması ve döllenmesinde ne derece etki yarattığını söyleyemiyorum. Arıları savunmak gerekirse kara kafesi bitkinin çiçeklenme döneminin başında soymaya başladıklarında Yörede kısa dilli böcekler için uygun çiçekli bitkilerin sayısı genelde az olur. Bu azlık arıların da hırsızlığa tıpkı insanlar ve diğer hayvanlar gibi açken itilip itilmediklerini düşünmeye sevk etti beni. Eğer öyleyse doğada katı bir yönetim olmaması çok mutluluk verici. Böylece arılar açken kuralları ceza çekmeden kırabilir. Suç dünyasına onları ne itmiş olursa olsun, nektara kolay yoldan ulaştıktan sonra yakınlarda kısa dilleri için daha uygun çiçekli bitkiler olsa bile geri dönüş yoktur. Uzun taçlı bu çiçeklerin nektar ganimetleri baştan çıkarıcıdır. Hırsızlar soymaya devam eder ve diğer toplayıcılar da onların açtığı delikten bitkiye ulaşmanın yollarını izleyerek öğrenir. Yaşadığımız yerde çitler ve patikalarda bol bol yetişen pembe karanfilin girişinden nektar toplayan pek çok kelebek türünü ve bahçe yaban arılarını izledim. Ve yaz sonu sonbahar başı gibi tohum topladığımda tohum vermemiş bir bitkiye pek nadir rastladım. Bu pembe karanfiller hırsızlar tarafından hasara uğratılmamıştı. Şimdiye kadar her şey yolunda ancak rabın baklaları ve taze fasulyeleri farklı bir konu. Arazimizden gözlemlediğim kadarıyla hırsızlar bir delik açtı mı, yalnızca uzun dilli bahçe yaban arısı fasulye çiçeklerine meşru girişten girmeye devam ediyor. Bahçe yaban arılarının yerel popülasyonu genelde tarakçı yaban arılarından küçücük olduğu için rabın fasulyelerinin nektar hırsızlığının etkisini hissettiğini söylemek mümkün. Arazimizde bitki yetiştirdiğimiz için yalnızca nektar çalan arılar değil, sümüklü böcekler, salyangozlar, serçeler, güvercinler, fareler, tırtıllar ve pek çok başka şey ile mücadele etmek zorundayız. Bu yüzden ticari tarım yapanların tüm gelirlerinin mahsulün tozlaşması ve hasat edilebilir olmasına bağlı olanların nektar hırsızları çiçeklerine girdiğinde öfkelenmesini anlayabiliyorum. Ancak kendinizi organik bahçeciliğe verdiyseniz ve aklınızın bir köşesinde hep yaban arı hayatı varsa, kimyasal böcek kontrolü olmadan da çiçeklerinizi korumanın yolları vardır. Rabın fasulyelerini nektar hırsızlarından korumak için yakına fazelya ekerek onları uzaklaştırmayı denedik. Fazelya da kara kafes gibi arazide kesinlikle yetiştirilmesi gereken bitkilerden biridir. Her türlü faydalı kısa ve orta uzunlukta dile sahip böcekleri çekme yetisinin yanı sıra azot bağlayıcıdır, yani toprağı zenginleştirir. Ancak bir sorun vardır. Arıları ve diğer böcekleri öyle çeker ki yalnızca bakla ve fasulyeleri değil, normalde ziyaret edecekleri diğer bitkileri de görmezden gelebilirler. Bu sebeple fasulyelerden hırsızları çekecek kadar fazla ama diğer meyve ve sebzelerimizi görmezden gelemeyecekleri kadar az fazelya ektik. Bunun için bir reçete takip etmiyoruz. Ne kadar alanımız olduğuna göre yıldan yıla değişiyor. Günün sonunda ne isterseniz onu ekersiniz ve arılarla diğer böcekler de ne isterse onu ziyaret ederler. Tozlaşma ekolojisi karşıma çıkan en ilginç alanlardan biri ve eğer bilim insanı olsaydım bu alan en çok çalışmak isteyeceğim alan olurdu. Ancak arıları izleyip onlardan bir şeyler öğrenmekten de gayet mutlu olduğumu itiraf etmeliyim. Ve stiloslanmış Andrena Nitida ile karşılaşmamdan beri şunu söyleyebilirim ki tüm sorularıma cevapların verilmesini tercih etmiyorum. Bilimsel makaleler ve arı kılavuzlarından bilgi parçaları toplamaktan hoşlansam da gizemi de seviyorum. Bir arıya özgün bir davranışı fark etmek ve onu açıklayan ipuçlarını aramak ama daha da çok sihri severim. Bilimin sınırlarının ötesinde kalan şeyleri. Tahminde bulunabilir, öne sürülebilir, teoriler çıkarabiliriz ama sonuçta bizler arı değiliz. İnsanlar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, muhtemelen asla öğrenemeyeceğimiz pek çok arı davranışı vardır. 9. ayrımın sonu.